Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Sunucularınız ben Erdi Özağ.
Ben Ender Yıldız.
Yine mobil teknoloji dünyasındaki en son gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağımız yepyeni dolu dolu bir bölümle karşınızdayız. İlk haberimiz HTC cephesinden. HTC uzun süredir merakla beklenen yeni nesil üst seviye akıllı telefonunun duyurusunu gerçekleştirdi. M8 kod adıyla tanıyorduk biz bu telefonu. HTC bu telefonu The All New One olarak isimlendirmiş durumda. Yani Türkçesi
komple yeni.
Komple yeni, tamamıyla yeni One gibi. Niye böyle bir isimlendirme seçtiler açıkçası ben anlamadım. Hani OnePlus de, One 2 de. One X'de başka bir şeydi. One X gerçi olmaz.
Geçmişte yarattığı şeyden, algıdan dolayı belki de.
Ama bu yani sıkıntılı bir isim ya. Şu andan insanlar One M8, One M8. Zaten All New One Türkiye'de Türkçe kullanamazsın.
M8 aslında ifade etmek için en güzel terim. Çünkü hani birimlerden oluşuyor. M7, M8 devamının olduğu çok belli. İşte piyasada belki de
onda kullanan çok fazla.
One markasını hani bir iPhone gibi markalaştırmak istiyorlar belki de modeli.
İstiyorlar yüzden... işte yani One 2 olmadı yani bakıldığında.
One 2 olmadı.
Tamamıyla yeni One diye geçiyor cihazın ismi. Zaten HTC tarafı da en iyi, artık daha da iyi gibi bir yaklaşımla duyuruyorlar yeni telefonlarını. Yeni One bakıldığı zaman pek çok açıdan bizi zaten şaşırtmadı. Tasarım anlamında zaten cihazın görüntüleri sızmıştı. 3 aşağı 5 yukarı biliyorduk bunu. Teknik özellik anlamında da sürpriz yapmadı diyebiliriz. Hatta kamera tarafına şaşırttığını bile söylemek gerekiyor. Ama öncesinde tasarımla başlayalım. Şimdi tasarım tarafında zaten geçtiğimiz yılın en iyi telefonlarından birisi HTC One'dı. Onu net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Hem malzeme kalitesi, hem işçilik, hem de telefonun elde yarattığı hissiyat anlamında gerçekten de sınıfındaki en iyi telefonlardan bir tanesiydi. Önemli eksikleri vardı. Donanım tarafında rakiplerine nazaran biraz zayıf kalmıştı ama tasarım anlamında gerçekten de sınıfındaki en iyi cihazlardan bir tanesiydi. Yeni One, M8 tasarım anlamında daha da iyi bir telefon haline gelmiş. Bir kere kenarlar artık daha kavisli bir yapıya sahip, dolayısıyla avuç içerisinde daha iyi oturan bir telefonla karşı karşıyayız. Aynı zamanda kasadaki metal kullanım yoğunluğunu da arttırmışlar. Bu da kuşkusuz premium ya da Türkçe nasıl çevirir, seçkin bir telefon olduğu izlenimini daha iyi yaratan bir hale getirmiş cihazı. Genel görünüm anlamında benim çok hoşuma giden bir tasarım oldu. Malzeme kalitesi de zaten üst düzey. Hani en üst düzey akıllı telefon segmentinde tüm diğer detayları bir tarafa bırakıyorum. Herhalde malzeme kalitesi ve tasarım anlamında gerçekten de liderliğin en güçlü adaylarından bir tanesi olarak gösterebiliriz.
Evet, zaten birçok konuya sen değindin. Tasarımın gerçekten oluşturduğu hissiyat, duygu, çizgiler başarılı bir şekilde yeni modele taşınmış. O köşelerin yuvarlatılması oldukça elde tutuş esnasında telefona ciddi bir kazanç sağlıyor. Bunun dışında ekranı da büyüdü, artık biraz daha rekabetçi oldu. 4.7 geçen jenerasyonda biraz ister istemez ufak kalmıştı. Ve artık kapasitif tuşları da tamamen ekran içerisine alarak telefonun boyutundan da çok fazla feragat etmediler. Hem güzel bir boyutta, yani kullanıcıların rahat kullanabileceği bir boyutta 5. Full HD ekrana geçmiş oldular. Ben açıkçası gerçekten tasarımı beğendim. Özellikle o fırçalı modelin görünümü, elde o hissiyatı gerçekten dört dörtlük böyle çok tamamen olmuş denilen bir model olmuş açıkçası.
Tasarımla ilgili tabii benim olumlu görüşlerimin çok büyük bir kısmı cihazın arkasıyla ilgili aslında. Ön tarafa geçtiğimiz zaman orada devasa bir boşluk var açıkçası. Şimdi kapasitif butonlar zaten ayrı bir alan kaplıyor. Altında bir HTC logosunun olduğu bant var. Onun altında zaten boom sound var. Hani telefonun ekranının neredeyse %25'i kullanılamaz halde karşımda çünkü ön yüzeyinin %25'i. Bu noktada hani özellikle o HTC logosu niye orada? Hani orası boş zaten bakın, pasif bir alan. Üzerinde sadece HTC logosu var. Hani belki en azından butonlar oraya taşınabilirdi. Kapasitif butonlara geçtiler, şimdi onun için ekstra bir sanal alan yaratmak zorunda kaldılar. Hani ön tarafta bayağı bir atıl boş alan duruyor. Bu da ister istemez cihazı biraz kaba gösteriyor gibi önden.
Belki de o boom sound hoparlörleri arka tarafta biraz daha bir baskı devresi ihtiyacı da doğurmuş olabilir. Ama biraz daha şey olmuş, simetrik olmuş. Üst alt tarafın arasındaki boşluk biraz daha birbirine yakın olmuş. Yani belki de biraz daha ufaltılabilir, o alan daha verimli kullanılabilirdi G2'de gördüğünüz gibi ama biliyorsun o işte biraz...
Ama çerçeve tarafı kalın yani, onu söylemek gerek. Şimdi yani çok çerçeveden ziyade atıl bir alan var ortada. Bu da ister istemez cihazı biraz kaba gösteriyor. Aynen, orada bir S-Pay'ı bırakmışlar. Hani Xperia Z2'yi o konuda eleştirmiştik. Şimdi en az o kadar eleştiriyi HTC One'ın yeni One'a getirmek gerekiyor. Çünkü bakıldığı zaman çerçeve olmasa bile sanal butonun altında HTC logosu derken devasa bir boş alan var orada. O da ister istemez telefonun önden biraz kaba görmesini sağlıyor. Bunu da net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Ama tasarım anlamında...
Arkasına zaten laf etmeyelim.
Arkası gerçekten de hani mühendislik arkası, onu söylemek gerekiyor. Bayağı üzerine çalışmışlar. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Görebiliyoruz diyoruz çünkü Mesut zaten Londra'ya gitti, bir inceleme yaptı. Detaylı bir şekilde oradan izleme şansı da yakalamış olduk. tasarım anlamında diyeceklerimiz aslında bu şekilde. Gerçekten de sınıfında standartları belirleyen telefonlardan bir tanesi olacak. Teknik özellik kısmına geçtiğimiz zaman aynı övgüleri belli açılarda veremeyeceğiz. Onu söylemek gerekiyor. Şimdi neden diye soracak olursanız hemen başlayalım. İşlemci tarafıyla ilerleyelim isterseniz. İşlemci tarafında Snapdragon 801 var. 8974 AB versiyonu. Bu neye denk geliyor? Sony Xperia Z2'deki işlemcinin aynısı var. Evet. Yani Samsung Galaxy S5 ile kıyasladığımızda biraz daha yavaş bir işlemci var. Onu söylemek gerekiyor. Ama burada bir parantez açalım. Galaxy S5 hangi işlemci vardı? 8974 AC. Evet. Yani 2.5 GHz'de çalışan Snapdragon 801. Büyük bir ihtimalle o Türkiye'ye gelmeyecek zaten. Exynos bir versiyonu getirecekler gibi görünüyor. Diğer taraftan yeni HTC One'ında Türkiye'ye gelmeyecek bir versiyonu var. Onda da yine 2.5 GHz'de çalışan Snapdragon 801 var. Türkiye'ye gelecek versiyonu değerlendirecek olursak eğer saf işlem gücü açısından Xperia Z2 ile aynı cihaz var. Çünkü Exynos Galaxy S5'te kullanacak Exynos'un ortaya koyacağı performansı şu an net bir şekilde değerlendirmek zor. Çıktığı zaman bunu ancak görebileceğiz. Bellek tarafına bakıldığı zaman da 2 GB RAM var.
İşlemci tarafında bence LTE bölgelerine 2.5 GHz daha çok vermek istiyorlarmış gibi gözüküyor bana. Hem Amerika hem Uzak Doğu'da belki LTE 2.5 GHz'lik ACL versiyonlarını görebiliriz. Ha, günlük kullanımdaki pratikte yansıması ne olur dersen bence
fark edemez.
Yani
Sertifikasyonla bunu açabiliriz.
Benchmark dışında çok bir fark yok. GPU frekansları arasında zaten ufak bir basamak var. Öyle çok aman bir fark yok. Onu da günlük kullanımdaki pratiğe nasıl yansır? Kaç kare saniye yansır? Yani çok
ölçümlemek çok zor.
Yani 29.9 kare saniyedeki oyunu 30'a çıkarıp hani oynanabilir hale getirirsin.
Tabii işte yani mağazaya gittiğin zaman iki telefonu yan yana gördüğünde birinde işte 2.5 GHz yazıyor misal diyelim. Birinde 2.3 GHz yazıyor. Algıda seçecek ister istemez. Olabilir. Bir de fiyatlar birbirine çok yakınsa.
Olabilir. Belki hani o teknik özelliklere bakıp satın alan
öyle
insanları
bir kesim
biliyoruz.
Var. Öyle bir kesim
çok
var.
Çok öyle büyük bir kesim olması da o insanlar da sonuçta birer potansiyel müşteri. Belki de onlara hitap etmek konusunda öyle bir seçim yapılabilir miydi? Olabilir ama maliyet biliyorsun popüler bir yonga bir de. Herkes talep ediyor. Hacimli alacak kişilere öncelik
alamayabilirsin.
Veriyorlar.
Alamayabilirsin. İstediğin kadar alamayabilirsin.
İstediğin kadar alamayabilirsin. Biliyorsun M7 çıktığı zaman da gecikmeleri maruz kalmıştı ki telefonun satış rakamlarını ciddi anlamda baltalamıştı. Belki de aynı riske girmek istemediler büyük ihtimalle. Çünkü ellerinde gerçekten hoş, güzel bir telefon var. Ya ben abi okeyim yani abiyle. 2 GB bellekte zaten.
Abiye okeyiz.
Abiye okeyiz.
Keşke Avrupa AB derken burada şimdi insanın aklı AB'ye gidiyor. Evet. Avrupa Birliği.
Ya S5'te de gördük ki 2 GB bellek var. 2014'te büyük ihtimalle hani Xperia Z2'yi bir kenara bırakırsak 5 inç civarındaki telefonların hep 2 GB bellekle çıkacağını görüyoruz ki hani bellek miktarının bir taraftan artması gerçekten güzel ama şöyle de bir durum var. Eğer yazılımı gerçekten ciddi anlamda optimize ettilerse 2 GB bellek de zaten yeter. Şu, yani bilgisayar çalışır.
Tabii yani daha fazla belleğin güç tüketimine de olumsuz bir ufak da olsa olumsuz katkısı var onu söylemek gerekiyor. Ama sonucunda Xperia Z2'nin bu açıdan ciddi bir avantaja sahip olduğunu da söylemek gerekiyor. Onu net bir şekilde ifade etmiş olalım. Bunun için pil tarafı 2600 mAh. Hani rekabette HTC yine geriden geliyor. Xperia Z2'nin pili zaten ortada. Amiral gemi diyeceğiz artık. Hakikaten bayrak taşıyan telefon olacak o segmentte. Diğer taraftan Samsung tarafı da 2800 mAh'e yükselmiş durumda. HTC ise Samsung'un geçen seneki değerini yakalamış durumda. Galaxy S4'e 2600
mAh'e kadar. Ama boyut olarak en azından şey yaptı. HTC büyük boyutlu telefonlarda şeydi. Pili yine biraz ufak kalıyordu rakiplerine kıyasla. En azından S5'te 5 inçlik bir telefonda. S4 pardon. Onda da 2600 mAh vardı. Gerçi onun pili çıkıyordu tabii. Öyle bir...
Tabii öyle bir avantaj var ki o da yatsınamayacak bir avantaj bakıldığı zaman. Ama şu da var. HTC One, yeni One'la ilgili olarak yapılan bazı pil testleri ortaya çıkmaya başladı. Pil performans anlamında gerçekten de bir şekilde rekabetçi olmayı başarıyor. Orada yazılım artık iyi optimize etmişler. Belki donanımsal seviyede nasıl bir güç yönetim devresi kullanıyorlarsa artık. Hani sınıfındaki en yüksek pil kullanım değerlerinden birisine sahip. Bunu yurt dışındaki testler gösteriyor. Bize zaten detaylı incelemede gösteriyor oluruz diye tahmin ediyorum. 2600 mAh ama öyle görünüyor ki bir günü çok fazla sıkıntı yaşamadan götürecek gibi görünüyor.
Önemli
zaten
olan,
önemli
zaten.
Olan da o zaten. Hani
amperinde
o noktada sıkıntı yaşamayacak gibi görünüyor diyerek önemli iki noktaya değinelim istersen. Daha sonrasında yavaş yavaş yeni Van'ı sonlandırıyor oluruz. Bunlardan tabii boom sound. Zaten en HTC farklı kılan özelliklerden bir tanesiydi. Stereo paralar var hem altta hem de üstte. Şimdi onu güçlendirmişler. Ses daha tok, daha güçlü ve daha temiz geliyor. Çoklu ortam uygulamalarına önem verenler için gerçekten de güzel bir özellik. Ufak bir odanız varsa hemen yanı başınıza koyup bildiğinden müzik dinleyip eğlenebilirsiniz. Keyfinize bakabilirsiniz. Boom sound zaten önemli özelliklerden bir tanesiydi. Çok fazla anlatmaya gerek yok ama kafa karıştıran en önemli özellik kamera. Ultra piksel de değişti geçen sene. Çok fazla anlatamadı. Anlatsa bile anlatacağı çok fazla şey yoktu. Çünkü görüntü kalitesi gerçekten de özellikle fotoğraf tarafında çok kötüydü. Yani rekabetin reisini yakalayamadı yani görüntü kalitesi anlamında. Video performansı iyiydi, ön kamera performansı iyiydi ama ana kamera içler acısı bir durumdaydı. Onu söylemek gerekiyor. Tam ultra piksel, piksel boyutu standart bir kamera modülündeki piksellere göre daha büyük vesaire ama gün sonu çekemedi yani.
Çekemedi,
öyle bir durum söz konusu. Arada yazılım güncellemeleriyle biraz toparlar gibi oldu ama o da rekabette yine yeterli gelmedi. Onu söylemek gerekiyor. Şimdi yeni telefona bakıldığı zaman telefonun arkasını çeviriyorsunuz. Orada bir sürpriz var. İki tane kamerası var bakıldığı zaman. Çift kamera kullanıyor. İlk başta bazıları bu 3 boyutlu görüntü mü çekecek diye düşündü. Öyle bir şey söz konusu değil zaten. Üstteki kamera alan derinliği için kullanılıyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Kamera yine 4 megapiksel hatta 4.1 megapiksel.
Aynı sensör.
Aynı sensör.
Bir de üstüne optik stabilizasyonu da çıkarmışlar.
Öyle bir durum söz konusu ve şöyle de bir durum var. Akıllı telefonlar tarihinde eğer hafızam beni yanlış yönlendirmiyorsa ön kamerası çözünürlük seviyesinde arka kamerasından daha büyük olan ilk telefon.
Evet.
Ön tarafta 5 megapiksel, arkada da 4 megapiksel kamerası var. Yine ultra piksel şu bu vesaire HDS'ye bakıyorsunuz. Rakamları bir tarafa bırakalım. Bizim sunduğumuz görüntü kalitesi 5, 10, 15 ile ölçülebilecek türden değil gibisinden açıklamalar yapıyor. Ama görüntü kalitesi anlamında yine kötü bir telefon.
Evet, hani
işte Galaxy S5'in nasıl bir kameraya sahip olduğunu gördük. 0.3 saniyede otofokus yapabilen, inanılmaz bir alan derinliği verebilen, görüntü kalitesi yüksek, 4K video çekebilen bir kameraydı. Sony tarafı da keza 4K video kaydına başladı. Yeni One'dan 4K istemiyoruz. Tamam, verme onu. Kalsın evet. O bir tarafta ama görüntü kalitesi yüksek olsun değil.
Çok düşük. Yani hakikaten günümüzün, şimdi fiyat konusuna da geleceğiz birazdan. Kulağımız açılan bazı değerler var ama o fiyat segmentteki bir telefondan böyle bir fotoğraf kalitesi gerçekten
olmaz
yani. Hakikaten şey, tırt.
Yani görüntü kamera, görüntü fotoğraf kalitesi anlamında maalesef rakiplerinin yanına yaklaşabilecek türden değil. Bir önceki jenerasyonları bile yakalayamayabilir. Yani Galaxy S4 ben iddia ediyorum ki net fotoğraf kalitesi anlamında daha iyi görüntü ortaya koyuyor.
Büyük ihtimalle zaten aynı sensör olduğu için yani S3'e kadar gider bunu zorlasan görüntü kalitesi konusunda.
Diğer taraftan video performansında iyileştirmeler var. Onu söylemek gerekiyor. Fotoğraf tarafındaki en büyük sürpriz de şu. Alan derinliğini ölçen bir ikinci kameradan bahsetmiştik yani. Profesyonel SLR makinelerde olduğu gibi siz fotoğrafı çektikten sonra, örneğin ben enderi fotoğrafını çektikten sonra arkayı defokus ederek enderi ön plana alabiliyorum. Bu gerçekten de güzel. Daha artistik, daha görsel gücü ön plana çıkartabilen fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yine alan derinliğini ölçebilmesi sayesinde hareketli fotoğraflar, 3 boyutlu fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Yine bir nesneyi çektikten sonra telefonu sağa sola aşağı yukarı kaydırdığınız zaman fotoğraf ona göre hareket ediyor. Öyle özel efektleri
etrafında
var.
Etrafında gezebiliyorsun.
Görsel efektler var. Yine alan derinliğini kullanabilmesinden ötürü ki kameranın en büyük sürprizi ve tek sürprizi bence bakıldığı zaman. Buna mukabil yine şey yapabiliyorsunuz yani. Ön plan çıkardığınız nesneyi, örneğin yine ben enderi çektim diyelim. Arka tarafına farklı efektler uygulayabiliyorum. Farklı nesneler ya da objeler getirebiliyorum. Bu bağlamda hani oynanabilecek bir kamera, eğlenceli bir kamera ama görüntü kalitesi önemli olanlar açısından hani rakiplerinin gerisinden gelen bir kamera, onu söylemek gerekiyor.
Katılıyorum. Yani bu fonksiyonları yüksek görüntü kalitesi sunan bir kamerayla sunsalarmış o zaman çok daha farklı şeyler söyleyebilirdik.
Hı hı.
Hani hakikaten sektörde hem yüksek fotoğraf kalitesi sunuyor, bunun yanında ekstra da avantajlarıyla belki de en iyi kameralı telefonlardan biri diyebilirdik. Çünkü çok iyi sensörler var piyasada yani, sırf bir üreticinin de değil.
Hı
hı. O tarz bir sensör kullansalardı gerçekten şey yapardı yani. Kamerasından da güzel sözler bahsedebilirdik ama açıkçası şu haliyle eğlenceli olsa bile günün sonunda fotoğraf çekmek için olan bir ürünü fotoğraf çekmek için kullandığında istediğin skorları, istediğin şey tatminkarlığı elde edemiyorsun.
Tabii ön kamerasından da bahsetmek gerekiyor. Ön kamera tarafında gerçekten de başarılı bir çözüm var. Bu bağlamda hem görüntü kalitesi çok iyi hem de video kalitesi çok iyi. Sesi de zaten çok iyi alıyor. Yani ön kamerasıyla arka kamerayı kullanmadan belki sadece ön kamerayla bile yola devam edebilirsiniz. Aynı zamanda kamera arayüzü de yazılım seviyesinde değiştirilmiş. Çok çok başarılı bir arayüz gelmiş. Kamera donanımsal olarak kötü ama yazılımı gerçekten çok güzel, onu söylemek gerekiyor.
Kullanım özellikleri, erişim, her şey çok
kolay. Her şey çok basit pratik olmuş ve günümüzün en popüler terimlerinden olan selfie'yi de herhalde telefon menüsünde belki ilk kullanan firma HTC olmuş olabilir. Çünkü ön kamera için selfie diye bir ikon var. Basıyorsunuz ön kameradan fotoğraf çekmeye başlayabiliyorsunuz. Ama eğer telefon satın alma kriterleri arasında önceliklerden bir tanesi kameraysa yeni One'dan daha iyi fotoğraf çekebilen çok daha fazla sayıda telefon. Yenileri boş verin. Yeni gelecek telefonu da bir tarafa bırakalım. Şu an piyasada var zaten. Onu yani söylemek
2013'ün
gerekiyor.
2013'ün üst seviye telefonları bile zaten fotoğraf konusunda.
Note 3'ü ayrı değerlendirmek gerekiyor. Galaxy S4'ü ayrı değerlendirmek gerekiyor. Nokia tarafındaki telefonları keza bu işin içerisine katabiliriz. LG'nin telefonları var. İşte bakıldı Samsung'un telefonları var. Her telefon hakikaten var. Üst seviye telefon. Gerçekten iyi fotoğraflar çekebiliyor ama HTC maalesef bu konuda hani kendi mantıklısı ilerlemeye devam ediyor ama kesin olan bir şey var. Fotoğraf kalitesi beğenilmiyor. Onu da söylemek gerekiyor. Son olarak telefon yeni One Türkiye'de ne zaman piyasaya çıkar ve fiyatı ne olur? Bunlardan kısaca bahsedelim. Nisan ayının birinci ya da ikinci haftası itibariyle Türkiye'de raflardaki yerini almış olacak. Operatörler tarifeler üzerinden zaten açıklamalarını yapacaktır. Öyle zannediyorum ki en az bir operatör tarifelerle birlikte bu telefonu piyasaya sürecek diye tahmin ediyorum. Fiyatına gelecek olursak eğer, bu canlı yayın olsaydı önce size sormak isterdim. Bu telefona kaç para vermek istersiniz ya da sizce kaç para olmalıdır diye, ama sonuçta bir band kaydı içerisindeyiz. Siz yine yorumlarınızı videonun altına belirtin ama bizim duyumlarımıza göre kesin olmamakla birlikte bu telefon 2500 lira seviyesinden bir fiyatla, dilim bile sürçtü düşünen söyleyemedim. 2500 lira seviyesinden bir fiyatla piyasaya giriş yapacak. Ve diğer taraftan Samsung Galaxy S5'in dön siparişleri başladı Türkiye'de. 16 GB 2150-2200 lira civarında. Hani bakıldığı zaman gerçekten de rekabet anlamında, piyasa performansını oluşturabilecek kriterler anlamında HTC'nin yeni One modelini bayağı zorlu günler bekliyor o fiyatla.
Yani o fiyatta Sony'yi de çok eleştirmiştik biliyorsun. O bantta gezen bir tek firma var şu anda, Sony. Yani Note 3'ü falan diğer telefonları bir...
Sony bile aslında o bantta değil. 2200-2300 lira seviyesinde genelde seyrediyor.
Ya ilk çıktığında belki böyle 1-2 haftalık o yüksek fiyatın altına hemen biraz daha geliyor. Gerçekten 2500 çok yüksek bir fiyat ve...
Umarız öyle olmazsa, bu kesin
yani
olmayan
yani
bir
şey. Tabii yani bizim şu anda duyumlarımızın üzerine konuşuyoruz, yorum yapıyoruz. 2500 çok yani açıkçası. 2000 maksimum.
Yani bu fiyatın üzerine yorum bile yapılamaz. Çok yani çok, çok yani. Akıllı bu, zaman.
Yani benim gönlümde ederi şu anda 2000 maksimum yani. Ben 2000'den fazla vermem.
Aslında yani ekonomik anlamda içinde bulunduğumuz günleri düşündüğümüz zaman 2000 lira bile bir telefon için çok,
çok para.
Hakikaten
ama işte
yani
veren veriyor.
Yani ama işte dediğimizde evet, malzeme kalitesi süper, elde tutması çok keyifli. İşte donanım anlamında gelişme kat etti. Hani kullanması zevkli. Yanında özel bir kılıf var. Kılıf gerçi kutu içerisinden çıkmıyor. O da ayrı satılacak. O Dotfiber adı verilen bir kılıf var. Kılıfı çok beğendim, onu söyleyeyim.
Kılıfı çok, çok güzel. Çok orijinal olmuş. Bu fiyatın içine kutu içerisine dahil etselerdi.
Yine de 2500 etmezdi.
Yine yani etmezdi de hadi belki.
Ama bizim duyumlarımız bu yönde. Umarız 2500 lira gibi bir fiyatla piyasaya çıkmaz. İnşallah. Hani 2500 lira gibi fiyatla piyasaya çıkması şunu gösteriyor. Zamanında biz iPhone'un ilk fiyatlarını çok eleştirdik. Hep 2500-3000 dolar seviyesinden geldi ki onlar da hep biliyorsun simsarların aslında, evet, biraz fırsatçıların aslında Türkiye'ye getirirken istedikleri fiyatlardı. Ama şimdi bir telefonun üreticisi tarafından 2500 lira gibi fiyatla piyasaya sunulacak olması
cesaret
kocaman
yani.
Bir soru işareti yani.
Cidden cesaret.
Tabii bu fiyat, bir şunu söyleyeyim, bu fiyat Türkiye özel fiyat. Burada bir vergi, şu bu vesaire eklediğiniz zaman oluşan fiyat. Yurt dışında Galaxy S5 ve Xperia Z2 ile benzer fiyat seviyesinden, 3-5 dolar belki aralarını fark edebilir ama herhalde benzer fiyat skalasından çıkacak gibi görünüyor ki bahsedilen fiyat örneğin Amerika için kontratsız 600 dolarlar seviyesinde. Ama Türkiye'de 2500 lira.
İyi para.
İyi risk. Demek ki bir şeylere güveniyorlardı diğer taraftan baktığınız zaman ama güvenecek neye
göre? Asgari ücret yani. O kadar da değil bence. Neyse.
Bekleyip göreceğiz. Şurada bir şey kalmadı Nisan içerisinde.
En azından bir SD kart girişi var diyeyim. Diğer haberi geçebiliriz.
Evet, önceki jenerasyona göre SD kart da artık takılabiliyor. Arzu edenler hafızayı arttırabilecekler. Zaten bu da her üst seviye cihazda olması gereken bir özellik aslında. Çünkü oyunlar artık 2 GB, 3 GB seviyelerine geldi. SD kartsız telefon anında şişmeye başlıyor diyerek sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimizde teknik özellik anlamında bir telefon nasıl abartılırın en güzel örneği bence. Şimdi Çinlilerin yükselişi var. Biz mobilitede bunu sık sık dile getirdik. Öyle zannediyorum ki hem yayın olarak donanım haber hem de program üzerinde mobilite dışında Çinlileri bu kadar takip eden başka da bir kaynak yoktur diye düşünüyoruz. Çünkü biz mobilitede de daha önce sık sık Çinli firmaları tanınanı tanınmayanı pek çoğunu ekranlarınıza getirmeye çalıştık ve getirmeye devam edeceğiz. İşte onların en büyüklerinden birisi olan ZTE çok büyük bir firma. Türkiye'de de varlar aslında bakıldığı zaman. Yeni Nubia X6 isimli telefonunu duyurdu. Bu telefon tablet kategorisinde yer alıyor. Yani hem telefon hem tablet. Hatta doğrudan doğruya Xperia Z Ultra'nın da rakibi. 6.44 inç Full HD ekrana sahip. Yani birebir. Rakip olabilecek telefon. Ama teknik özellikler çılgın.
İyi doldurmuşlar.
Yani. Gerçekten de iyi doldurmuşlar. Şimdi merak ediyorsunuz, hemen söyleyelim. Birincisi, iki farklı işlemci seçeneğimiz var. İsterseniz Snapdragon 801AB. İsterseniz. İşte yeni Van'daki Xperia Z'deki işlemci. Ya da isterseniz 801AC. 2.5 GHz'de çalışan. Adreno 330'un en hızlı versiyonuna sahip olan platform. Bunun için 3 GB bellek var. Tamam, bu bizim için sürpriz değil. Note 3'te var. Xperia Z2'de var. 4250 mAh pil var. Herhalde bu rekor evet, şu anda.
Kalınlık olarak çok öyle abartı.
Çok abartı değil. 7.9 mm civarında. Hani bugün pek çok üst seviye telefondan daha ince bakıldı. Evet. Gerçi büyük telefonu ince yapmak biraz daha kolay oluyor. Kasada
hamur gibi açıyorsun pili çünkü. Yani
aynen, hamur gibi açıyorsun.
Genişletiyorsun, inceltiyorsun, telefonun içine yerleştiriyorsun.
Yani 801AC, 3 GB bellek, 4250 mAh, bitti mi? Hayır. Yani tam böyle bir Shopping TV edasıyla. Dahası da var. 2 tane 13 megapiksel kamera. Arkada 13 megapiksel üstüne çıkmış bu kamerada optik görüntü sabitleme özelliği var. Önde de 13 megapiksel kamera var. Yani hani selfie diyorsanız selfie'nin kralını çekebileceğiniz bir kamera altyapısına sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Herhalde dünyada da ilktir bu. Yüksek çözünürlükte iki kamera sahip olup ikisi aynı çözünürlükte yani olacak vesaire. Yani bakıldığından ilk, ama ön kamerada optik görüntü sabitleme yok. Bunu tekrarlamış olalım. Bitti mi? Hayır. İsterseniz bu telefonun bir de 128 GB kapasiteli ROM seçeneğine sahip versiyonu var. Ben yani bir şey demiyorum
artık. Daha artık olmuş da. Adamlar yapmış. Yani güncel mevcut elimizdeki teknolojiler ne var demişler. Getirmişler böyle. Abi bu var, bu var, bu var. Tamam, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. Hepsini koyup zaten bitirmişler işi.
Tabii biz bunun bu telefonun haberini yaptığımız zaman aslında okuyuculardan gelen ortak da bir yorum vardı. Bu özellikle şöyle bir 5.5 inçe falan sıkıştırabilsen
Sıkıştırılmayacak tek şey bence pili o boyutta.
Gerçi şimdi Motorola'nın yaptığı telefonları düşündüğümüz zaman, en son LG G2'deki Cat50'den yolu düşündüğümüz zaman hani aslında çok uzak değiliz. Ha, çok özel yöntemlerle biraz kalın yaparak.
Ha, kalınlığa vurursan işi olabilir tabii.
Ama 4250 mAh pil olsun, 9 mm olsun kalınlık yani. Evet, kimse ayırt edemez diye tahmin ediyorum.
Bence de yani millet, bu insanlar, bu halk Lumia 920'yi kullandı. O yüzden kalınlık konusunda çok sıkıntı yaşamayacaklardır. 1-2 milimden lafı olmaz.
Şimdi ZTE tarafında şöyle de bir durum var. Bu arada şunu söyleyeyim, bu telefon aynı zamanda çift SIM kart desteği sunuyor. Bizim ülkemizde çift SIM kart seven çok fazla.
Düşünüyorum. Micro SD var. Hani başka ne olabilir? Hani GLONASS'ı, MULANASS'ı falan.
Onlar da hepsi. 801 AC'si, 802.11'in AC bağlantısı. Her şey var.
Hani bir 2K falan panel yok. O da zaten olması daha
iyi. Olması zaten yani. Biz onu şu anki donanımlarla çok tercih etmiyoruz.
Aklıma bir şey. Kablosuz şarj var mı?
Yani kablosuz şarj açıklanan teknik özelliklerde yoktu. O da çok elzem bir şey değil açıkçası yani. Pil 5000 mAh olsun, kablosuz şarj 3 sene çıkmasın o telefona yani bakıldığı zaman. Sen sürekli konusu.
Pilini tekliyorsun. Hani...
Ya pil konusu en önemli konu. Hani 801 AC'miş, 805'miş, 810'muş. Bunların hepsi zaten her sene gelişiyor, her sene iniyor.
Pil bittikten sonra hiçbir şey ifade etmiyor.
Pil bittikten sonra boş ekrana bakıyorsunuz yani. Bu da çok fazla anlam ifade etmiyor açıkçası.
Evet.
Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi ZTE'nin telefonları Türkiye'de satılıyor. Giriş seviyesi telefonlar. Bildiğiniz bir ofisleri de var. Hatta şu anda ajanslarla görüşüyorlar, eğer yanlış bilgi almadıysam. Bir iletişim ajansıyla da çalışma niyetindeler. Zaman zaman bazı ajanslarla görüşüyorlar ama şimdi herhalde kalıcı bir şekilde birisiyle anlaşma derdindeler. Bunu yaptıktan sonra test cihazlarını yollamaya başlarlar diye düşünüyorum.
İnşallah.
Umarız bu telefonu Türkiye'ye getirme planları vardır. ZTE Nubia X6. Gelirse fiyat uygun olsa çılgın satar yani. Hakikaten. Gerçekten yani. 4250 mAh. 2 gün boyunca kafanda pil sorusu olmaz.
Çok rahat edersin. Yani Notch'te bile ben çok rahat eden bir insandım. Düşünüyorum şimdi. 4250 mAh.
Aradığınız 1000 mAh fark var yani.
1000 mAh farklı. Gayet de hani güle oynaya kullanırsın telefonu. Çok da şey olur. Boyutu tabii ama. Hani boyutu da unutma.
Yani telefonu sonra bir gün masaya çıkartırsınız. Yanında işte Galaxy Note 3, iPhone 5 ile şu bu. Senin telefonu ZTE mi? Sen senin telefonun özelliklerini. İşte Snapdragon 800, 2 GB. Benimki 801, 13 megapiksel ön kamera, 4250 mAh pil, 128 GB kapasite. 2 tane 13 megapiksel kamera. Yanındaki hemen üzülür. Kaçar gider.
Tokat gibi cevap olur.
Aynen, tokat gibi cevap olur.
Tokat gibi.
Umuyorum ki Türkiye'ye gelir. Dediğimiz gibi en azından firma Türkiye'de genel olarak var, bir ofisleri var. Gelmesi, yani gelmemesi için aslında tek neden olabilir. Bu telefon Türkiye'ye gelmesinin önüne bir engel olması bakıldığından, ama gelme ihtimali var mı?
Var.
Pek çok Çinli firmaya göre var. Bu firmanın var. Umarız da gelir diyelim.
Gelir de.
Bu arada ZTE'den bahsetmişken Oppo'dan da bahsedelim. Find 7 duyurusu yapılan yeni telefon oldu. İki versiyonu var. Birisi düz versiyon, birisi gelişmiş versiyon. Gelişmiş versiyonda QHD ekran var. QHD derken ama yanlış anlamayın burada. 960x540'tan bahsetmiyorum. Burada biz 2562K çözünürlükten bahsediyoruz. Onu da söylemek gerekiyor.
Baba QHD'den
bahsediyoruz. Küçük yavru QHD'den bahsetmiyoruz. Aynı zamanda yine Snapdragon 800 ailesinin yeni nesil hızlı işlemcilerinden birisine sahip. 3 GB bellek. Yine 50 megapiksellik bir kameraya sahip ama burada aslında Nokia'nın kullandığı yöntemi benzeri kullanılıyor. Sony'nin 13 megapiksellik bir sensörü var. Bu sensör zaten yüksek kaliteli bir sensördü. Burada bir yazılımsal manipülasyonla aslında çözünürlüğü arttırabiliyor ama ortaya çıkan fotoğraflarda crop faktörü o kadar şey ki kendisini belli ediyor ki çok uzak bir nesneye zoom yapıyorsunuz. Kesiyorsunuz ama yine hala oldukça net bir görüntü var karşınızda. Hakikaten belki de akıllı telefon dünyasında 2014'ün ilk yarısı için en iyi kameraya sahip telefon olma iddiasında olması da olası.
Olası. Gerçekten enteresan bir şeyler yapmışlar da 13 megapikselden o görüntüyü elde etmek gerçekten yazılım anlamında kamerayı bayağı bir zorlamışlar yani.
Üstüne üstü telefon bir ince yani bakıldığı zaman. Hani ekstra bir kalınlığı gibi bir durum da söz konusu değil. Benim daha çok hoşuma giden üst modelde kasada 6 katmanlı termal koruma var. Yani ısı konusunda sıkıntı yaşanmasın diye. Bir de üstüne üstlük dış yüzeyi karbon fiber yapmışlar. Çok ya Çinliler gerçekten çılgın işler yapıyor.
Yani yaptılar mı? Yapıyorlar. Çünkü adamların elinde bütün teknoloji var. Baktılar kafaları da çalışan adamlar. Aynen. Biz bunları niye kendimiz yapmıyoruz dediler. Zaten son ikisindeki hali görüyoruz. MediaTek'inden tut. Yani donanımından kasasına kadar.
MediaTek adamlar... aslında Tayvanlı bir firma ama.
Ha şey vardı.
Gerçi Tayvan'da da biliyorsun memleket biraz karıştı. Üniversiteliler meclisi bastılar.
Evet, Tayvanlı arkadaşlarımız da şey yapıyorlar zaten.
Facebook'ta sözü paylaşıyorlar. Tayvanlı arkadaşlarımız derken hem Tayvan'da yaşayan Türk arkadaşlarımız var hem de Türkiye'ye gelip Türkçe öğrenmiş ismi Türk olan Tayvanlı arkadaşlarımız var. Dolayısıyla orayı da sıcağı sıcağına takip edebilmek mümkün. Ama bakıldığı zaman Çinliler gerçekten ilginç şeyler yapıyorlar. Ve bu ilginçlik gerçekten de çoğu zaman takdire şayan bir şekilde beğenimizi kazanan ürünler şeklinde ortaya çıkıyor. Oppo ile ilgili şunu söyleyelim. Çin'deki arkadaşlar bizim sesimizi duymadı ama Türkiye'de fahri bir konsolosu var Oppo'nun. Aşağı yukarı her ülkede, gelişmekte olan ülkelerde bir kişiyi temsili olarak seçmişler. Daha önce bir şekilde bağlantı kurdukları kişilerden birini. Ve bunu fahri konsolos olarak, fahri elçi olarak atıyorlar. Biz o kişiyle iletişime geçecek, öyle zannediyorum ki önümüzdeki günlerde kendisini ofisimize alıp hem belki Oppo üzerine bir video çekebiliriz hem de yanına getireceği cihazları test etmek için kendisini alabiliriz. Bunu sen yap,
Adam, bize o telefonları göndermedin. Bak biz bulduk ama yakında da geliyor.
Adam biraz adam ol.
Adının hakkını
var. Adının hakkını var aynen. Adının hakkını var ama şu ana kadar adının hakkını veremedi. Umarız bundan sonra bir şekilde adının hakkını vermiyor. Gerçi Adam hala şirketli mi onu da bilmiyoruz. Evet, yani. Benim hatta son birkaç maili cevap vermedi açıkçası.
Belki de şutladılar. Donanıma verdeki çocuklara böyle böyle dedin, telefonu göndermedin. Gözümüzden çok düşünmedim dediler. Kaybol dediler, gönderdiler.
Bakalım Oppo'nun Türkiye'deki tek Oppo'yu Türkiye'de temsil eden tek kişiyi yakında ofisimize ağırlayacağız. Kendisi zaten yaş olarak da bizden büyük. Bizim için de önemli bir misafir olacak. Daha sonrasında zaten gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Daha önce ben Twitter'dan paylaşmıştım ama orada bir açıklama imkanı doğmadı. Ya da ben o yoğun gündemden dolayı açıklayamadım. Apple'la da gittik, görüştük. Apple'ın Avrupa temsilcileri geldiler Türkiye'ye. Bir görüşme yaptık, oturduk. Aldım masaya karşıma. Dedim niye böyle yapıyorsunuz diye. Onların da kendilerine göre gerekçeleri var ama Apple'ın mantığı biraz şuna doğru gidiyor anladığım kadarıyla. Apple istiyor ki yayınlarda ona özel bir editör olsun. Yani tek kişi Apple'ı takip etmek olsun. Yani
biraz da fanboy olsun, böyle şey olsun. Apple olunca böyle erisin değil mi? Böyle işi çekilsin.
Evet, biraz öyle olsun. Zaten en dakika bir gol bir benim farklı bir telefon kullandığımı gördüklerinde şimdi masaya oturduk. Telefonu çıkardım, koydum. Suratlar ikiydi. Yani böyle bir durum söz konusu. Ve şöyle bir soru sordular bana. Şimdi biz de zaten belki bu videoyu izleyen bazı arkadaşlar biliyordur. Mustafa diye bir arkadaşımız var. Editör arkadaşımız. Şedi diye tanınıyor forumlarımızda. Çok da seviyoruz. Çok çalışkandır kendisi. Onun ayrı bir Apple konsantrasyonu var. Farklı firmaların haberlerini de yazıyor ama Apple ile ilgili ciddi araştırmaları var. Yine geçtiğimiz günlerde Apple'ın İstanbul'da açılacak mağazası ile ilgili de güzel kapsamlı bir haber yazmıştı. Onu da bulmuşlar. Bana şöyle bir soru sordular. Her yayından bir kişi çağırma durumumuz olabilir İstanbul'da açılacak mağaza ile ilgili olarak. Sizden birini çağırmak istersek eğer Mustafa'yı mı çağırsak, sizi mi çağırsak hangisi doğru olur? Yani hani böyle bir soru sorulur mu?
Yani biz hiç alışık olmadığımız şeyler açıkçası.
Sonucunda onların da kendilerine göre nedenleri var ama hani açıkçası şeyde hoş değil. Yani bir editör tamam, bir de Apple konsantre olsun, tek kişi olsun. Gerçi yurt dışına da bakıldığı zaman tematikleşme giderek artıyor. Yani yurt dışındaki önemli bazı teknoloji sitelerinde de örneğin bir adam sadece Microsoft haberleri yazıyor. Bir adam sadece Apple haberleri yazıyor ama
onun aslında kaynağı eskiden şeydi. Bir adam işlemci yazardı, bir adam ekran kartı yazardı, anakart yazardı, monitör yazardı. Hakikaten kendi uzmanlaşırdı. Her incelemesinde bir şeyler daha öğrenir, araştırır, katardı.
Tabii Türkiye koşullarında onu hayata geçirmek çok zor.
Ya evet, öyle bir ekip. Hem o kadar farklı ilgi alanlarına yoğunlaşmış insan sektörde bulmak zor. Hem de işte mali durumları da göz önünde bulursak yani o kadar kişi çalıştıracaksın.
Ediyatada sen ben her şeyi de okumayı seviyorum açıkçası. Yani, hani ben kendimi o şekilde frenleyemezdim akıllı zaman ama Apple'dan bizim anladığımız, tabii bunu onlar söylemiyor. Bizim hissettiğimiz kadarıyla böyle bir durum
ki söz konusu. Ki Erdin hissiyatı güçlüdür.
Altıncı isim kuvvetlidir. Şayamalan'a da buradan selam söyleyelim. Altıncı isim filminin yönetmenini. Tabii biz test cihazlarını da sorduk. Ya dedikken niye böyle örnek ürünler yollamıyorsunuz, işte incelemelerini yapalım vesaire tarzında. Dedikleri şey şu mağazayı bir açalım. Biz bu sorunların farkındayız. Bunların hepsinin üstesinden geleceğiz dediler.
Hadi bakalım.
Öyle zannediyorum ki Nisan 4 ya da 5 gibi açılacak gibi görünüyor İstanbul'daki mağaza. Ondan sonra herhalde örnek ürün sorunu çözülür gibime geliyor. Umarız çözülür. İşte. Çözülürse eğer Apple tarafındaki incelemelere en azından ürün lansmanlarıyla eş zamanlı olarak karşılık verebiliriz diye tahmin ediyorum. Evet. Apple konusunda bu şekilde açıklığa kavuşturduktan sonra sıradaki haberimize geçelim istiyorum. Şimdi Nokia'nın 2 Nisan'da bir lansmanı olacakmış. Gelen bilgiler bunu gösteriyor. Ufak davetiye görüntüleri de sızmış durumda. Bu lansman çok büyük bir ihtimalle Windows Phone 8.1 işletim sistemini kullanan cihazlarla ilgili olacak. Windows Phone 8.1 henüz lanse edilmedi ama pek çok bilgisi sızdırıldı zaten. İşletim sisteminde şu an eksik olarak gördüğümüz pek çok detayın artık işletim sistemine dahil olduğu bir
rekabetçi bir hale gelmiş.
Rekabetçi hale geldi. Versiyonla karşı karşıyayız. Hani adeta işletim sistemini almışlar ve baştan yaratmışlar. Onu yani söylemek gerekiyor.
Windows 8.1 biraz ufak kalmış bu update için. Yani bu güncelleme için. Çünkü hakikaten şey olmuş.
İsim olarak ufak kalmış.
Hani Windows 98'in SE'sini çıkardılar, başka işletim sistemi oldu ya. Bu da biraz ona benziyor.
Bu, ama aslında şimdi haksızlık olur. Biraz daha ötesi. SE biraz kozmetik güncellemeler ve biraz bazı yeni teknolojilere desteğin getirildiği sürümlü.
SE bir de stabilite anlamında da şeydi. Bayağı.
İyiydi.
İyiydi. Yani kullanılabilir hale gelmiş.
Ben bayağı kullandım açıkçası, onu söyleyeyim. Ben birkaç sene kullandım herhalde.
Windows 2000 atladık işte SE sayesinde. Direkt oradan XP'ye bağladık. Her neyse. Gerçekten dolu dolu olmuş.
Aşağıda bir Millennium vardı. Tam bir facia.
Bir kere Millennium kurdum. Onda da
ben de kurduğum gibi kaldırdım.
Çevirmeyle bağlantı kullanıyorduk. Modemi tanıttım. Aradım, bağlandı. Hani o aşağıda klasik bir ikon vardı ya, çıkar iki tane bilgisayar. Biri yanar, biri söner falan, böyle işte alışverişe göre.
Dial-up ikonu.
Dial-up bağlanıyor, veri alıp göndermiyor. Kafayı yedim. 2,5-3 saat uğraşmıştım. Ya dedim bununla mı uğraşacağım? Bastım formatı gene.
Bak, Millennium'da sevdiğim tek şey neydi biliyor musun? o yeni ikon seti. Bilgisayarım ikonu falan çok orijinaldi. Çok güzeldi.
Çıktı tabii canım. Çok güzeldi. Çözünürlüğü 1024 falan yaptı mı harika oluyordu.
O mavi duvar kağıtları falan çok janti görünüyordu ama onun dışında hiçbir tam bir felaket.
Zaten o ikonları da sonra bir şekilde hani...
2000'de de kullandılar. Yani 2000'de de var galiba eğer yanlış hatırlamıyorsam. Sonra o bilgisayar ikonu olması gerekiyor.
Sonra bir şeyler yapıyordun. Kendin alıyordun herhalde.
Evet daha sonra hayatımıza XP'ye girdi. Sonrasında tabii bir başka Vista faciası var.
Hiç sana bir şey değil mi? Bir kere kurmadım Windows Vista.
Ben kurdum. Kurup da bilgisayarım daha fazla yavaşladığını görünce kaldırdım. Yani öyle bir durum söz konusu oldu çünkü bakıldığı zaman.
O kadar böyle hani sağda solda özellikle dizüstü bilgisayarlarda tabii o zaman SSD yok bir şey yok.
Tabii seni 2005-2006'lardan bahsediyorsun.
Tabii açıyorsun 2006'da. Mekanik deskte bayılıyor makine. Gı.
Aynen.
Ya dedim bununla mı uğraşılır sildim. Yani hiç
ama şey sonrasında Windows 7 çılgın.
Tabii Windows hala Windows 7 kullanıyorum.
Ve şimdi Windows 8 hala bazı eksikleri var. Şimdi update bir güncellemesiyle beraber yine biraz daha toparlamış olacak ama bir güzel paket güncellemesiyle daha tam olur.
Bir iki ihtiyacı var adam.
Tam olması gereken yani noktaya gelir çünkü.
Çok, yani hızlı çalışıyor ediyor da bazen saçma şey olduruyor.
Ama şöyle bir durum var çünkü hani Windows 7 hala gönlümüzdeki yerini koruyor. Hala kullanıyoruz ama yeni teknolojilere destek konusunda Windows 8 gibi de değil. Onu söylemek üzere SSD kullanımından tut da pek çok noktada
farklılıklar var.
Eksiklerini aslında yavaş yavaş göstermeye başladı teknolojik yeniliklerin hayatımıza daha fazla girmesiyle birlikte ama Windows 8'in de hala biraz daha kat etmesi gereken yol var. Onu da söylemiş olalım diyerek Nokia'ya geri dönelim. Windows 10.1 gelecek dedik. Nokia'nın tanıtacağı cihaz muhtemelen belki birden fazla cihaz olabilir ama en popüler cihaz Lumia 930. Martin kod oluyor ki ortaya çıkacak ki Martin de zaten çok popüler bir isim. Evet. Araba yarışlarından tut da her alana kendisini belli eden bir isim. Umarız hani isminin hakkını veren bir cihaz olur. Gerçi teknik özellikler bazında da hani
güzel gözüküyor.
Muhtemelen Snapdragon 800. 4.5 inç ekran olacak gibi görünüyor. Ekran yine Full HD olur. 2 GB bellek. 20 megapiksel kamera ama kamera tarafında yine Nokia'nın bir sürpriz olacak gibi görünüyor. Ve 3000 mAh olmasa bile 2500 mAh seviyesinde dolaşan bir pille karşımıza çıkacağı görünüyor. Türkiye'ye gelmeyecek olan Nokia'nın Lumia Icon isimli bir telefonu var zaten. Lumia Icon olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir cihaz. Tasarım anlamında gerçekten o kutu gibi kübik bir tasarımı var. Çok hoş bir cihaz kağıt üzerinde. Ona benzeyecek gibi görünüyor. Windows Phone 8.1 daha güncel donanım. Belki daha iyi kamera. Nokia'da yavaş yavaş her yeni modelle rekabette ben de varım diyor ki Lumia 1520'nin zaten ortaya koyduklarını biliyoruz.
Aynen işte 1320 onun şeyin performansını yaşatamadı. Zaten öyle bir amacı da yoktu. Bakıldığında 920, 925, 928 hep şeydi. Aynı donanımın farklı versiyonlarıydı. Kasasını biraz daha değiştirmiş.
Şimdi konmalı.
Hakikaten şey lazımdı böyle. Güçlü bir platform.
Bir amiral gemi lazım aslında oraya.
Çünkü
hani
1520'yi oraya koyamazsın. Yani. 6 inç tablet. Telefon herkes kullanmaz yani. 6 inç böyle bir koyuyorsun değil mi? Bu kadar telefon yani. Herkes için kullanışlı bir ölçü değil. Hı hı. Ufak boyutlarda o insanların Windows Phone'u tanıdığı boyutlardaki telefonlarda da bir hareketlilik lazımdı. Hani belleğini arttırmak, kamerasını arttırmak çok da bir şey ifade etmiyor.
Aynen.
Günümüzün popüler oyunlarının 3 boyutlu içeriklerini, multimedyaları çalıştırabilmesi anlamında o eski çift çekirdekli Qualcomm işlemcilerden kurtulmaları lazımdı ki büyük ihtimalle de bu serinin başlangıcı olacak.
Tabii kamera tarafında da Lumia 1520'ye nazaran bir güncelleme şart. Çünkü Lumia 1020 kamera tarafında çok iddialı. Lumia 1520 biraz mütevazı. Gerçi kamera tarafında da şu var. Donanımı belli bir standartın üstünde olduktan sonra iyi ışık koşullarını yakalayınca aslında ortaya güzel bir görüntü çıkabiliyor. Bizim TV2'de yayınlanan Donanım Haber TV programımızın stüdyosunda çekim alanında çektiğimiz bir görüntü var. Şu an ekranlara geliyor. Hani ışık iyi olunca
çok güzel,
çok güzel fotoğraflar çekiyor ama bu Lumia 1520 özgü bir durum değil. Yani ultra pikselli yeni fonu da koysan.
Benim 2010'da aldığım Motorola Mindstorm bile güzel ışıkta düzgün fotoğraf
çekiyor. Taş gibi telefonda.
Hala çalışıyordu.
Gerçekten hani Motorola tarafında da
bir kasa kalitesi. Bir nostalji programı yapalım elimizdeki eski
aslında eski
cihazları.
Telefonları konuşalım ya.
Getirip koyalım
öyle. İlk sahip olduğumuz telefon, işte hangi cihazları kullandık, hangisine sahip olmak istiyorduk da olamadık zaman içerisinde.
Bunu şey yapalım.
Benim ilk sahip olduğum telefon bu arada Nokia 7110'du. Onu söyleyeyim.
En gerilere mi dönüyoruz? Benim Motorola StarTech 90'dı.
Sen benden önce telefon sahibi olmuşsun.
Orta 2'deydim.
Sen benden önce telefon sahibi
olmuşsun. Benim o bilgisayar olaylarına falan alıştıran da bir Hakan abi vardı üst kat komşumuz. 7. katta otururdu. O benden kaç 8-9 yaş falan büyüktü. O tabii daha önceden takip ediyordu. Ondan almıştım telefonu. Hatta onun sim kartını falan almıştım. Şu kadar
bende de bende de babamın bir işte eğitim hayatındaki başarının sonucu olarak aldığı bir hediyeydi bu. Tabii o dönemlerde bende inanılmaz bir Matrix hayranlığı var. Ya filmle yaşıyordum yani. Filmi herhalde 100 kere falan izlemişim. Her gün eve gidip 10 dakikasını 15 dakikasını izliyordum açıkçası. Hatta şöyle bir durum söz konusu. Ben o filmi ilk olarak 1990 Matrix'i 97 ya da 98 yılında bir dergide konu edinmişlerdi. Morpheus'un hani o bir helikopter çatı sahnesi vardır ya orada başında yine elektrotlarla bağlı bir çıldırma sahnesi var. Evet. Onun o ekran görüntüsünü görüp işte Matrix hakkında bilgi edindikten sonra ben bayağı film araştırmaya başlamışım o dönemde. Daha laptan işte gece 12'de 1'de yabancı sitelere girip bilgi toplar hale gelmiştik. Daha sonrasında işte o filmde tabii telefon tabii tüm o ikonik aksesuarlar ya da telefon filmde kullanılan bazı cihazlar insanın hafızasında yer ediniyor. Öyle bir telefon sahibi olma durumu olunca Nokia 70 Pro'nda görmüştüm. Şak kapak, arkadan basıyorsun açılıyor şak diye. İlk telefon tercihim işte Matrix filminin yarattığı heyecanın bir sonucu olarak 70 Pro olmuş. Sonrasında tabii farklı telefonlar da kullandık.
Peki o zaman çok konuyu dağıtmadan bir soru daha sorayım. Hiç bakalım. Böyle garip markalı telefon kullandın mı, böyle enteresan?
Çok hani bilim yeni dışında bir telefon kullanmadım açıkçası.
Bende var mesela öyle bir hikaye. Lise sondaydım herhalde. Ya lise sondaydı.
Pardon, Hyundai kullandım, onu söyleyeyim.
Hyundai mi kullandın? Hyundai ben de Kenwood kullandım.
Yani Hyundai kullandım, onu söyleyeyim. Arada kaynamaz.
Hatta Kenwood da şeyde, o zamanlar tabii rahmetli Telsin gene şey yapıyordu. Onlardan almıştım. Kaçtı? 33 onu satıp herhalde şey almıştım.
33-10. 33-10 çılgın bir telefondu.
Ya, ben onu mükemmel. İşte ilk para, ya para biriktirip almıştım. Sonra gazete falan dağıtmıştı. Herkes
51-10 böyle... zaten kuponla 51-10 yıllarca yani lisede 51-10'lu yılan turnuvası yapıldığını bilirim yani.
Onun da ne pili bitmezdi birader. Günlerce kullanırdım, pili bitmezdi ya.
Süper telefonlar. Gerçekten süper. 32-10, 33-10, 51-10, 32-10. Biz kız kardeşimi almıştık çıktığı dönemde. Kapağının değiştirilebiliyor olması vesaire çok güzel telefondu.
Ona bizim sınıfta bir çocuk titreşim motoru taktırmıştı. Firmware'de de hemen bağlayıp atıyorlardı. Telefon bildiğin titriyordu.
Bak benim telefon konusunda almak isteyip de alamadığım bir şekilde. Telefon mesela Panasonic GD90.
Aa.
Küçücük. Binler. Mükemmel.
Bir de ondan bir ses çıkar, bağıra bağıra.
O bir titreşimi var. Masa, bildiğin masa sallanıyordu yani. Öyle, o derece sağlam bir
telefon. Bir de o zamanlar şey var değil mi? Telefonu böyle dik koyardın, titretirdin böyle. Tabii, dönerdim. Dans ediyordum, dans ediyordum muhabbeti.
Çılgın. Yılan. Hakikaten konu uzadıkça uzar ama
biz bir gün bir geyik programı da yapalım.
Aklıma geldikçe de söylemek istiyorum. Şimdi diğer taraftan mesela benim yine 2000'lerin ortalarına doğru almak isteyip alamadığım bir Siemens SX65 vardı. Aa. Yine akıllı telefon kervanın aslında ilk örneklerinden
tersi. Tuşları yanında olan değil miydi o?
Tuşları yanında. Ortada da var ama yanlarda da tuşları var.
Bizim Nebi'de vardı o.
Orada yine Siemens'in bir gaming, ya oyun odaklı bir telefonu vardı, hatırlıyor musun? Böyle turunculu siyah, böyle yanar döner bir kasası vardı. Işıklı mışıklı böyle, yanlardan ışık falan veriyordu.
Dur bakayım, görseli verelim yayına belki. Hah tamam.
Olmaz, o şekilde olmaz o. Diğer tarafta ama benim o işte akıllı telefon jenerasyonundaki ilk telefonum da 66.0 olmuştu Nokia'nın.
66.0.
Renkli ekranlı o Tombow Symbian.
Benim şeyde, yine Motorola'dan MPX200.
MPX200'de.
Onun da 220'si
çok... Sen de tam
çok...
bir Motorola jenerasyonunun temsilcisi olmuşsun.
Severim ya Motorola telefonunu.
MPX200 baya baya iyiydi. Gerçekten de çılgın telefon. Sonrasında tabii Razer ailesi de. Aa, bıçak ya.
Razer serisi çok başarılıydı ama...
Bizim işte üniversite birinci sınıftayken işte arkadaşın öğrenci evine gidiyorduk orada. Bildiğin Razer'la salata kesiyordu yani. O derece. O derece şeydi yani, köşeleri sivriydi, kenarları.
Birkaç bayan arkadaşım da vardı pembesi. Onlar çok severek.
Çok güzel telefon. Ya Motorola var ya. Aynen. Motorola, aslında bir özel Motorola programı yapmak lazım. Aynen. Bu adamlar nereden geldi, nereye gittiler?
eBay'den toplayalım böyle eski telefonları sağda soldan. Kadıköy'de, Moniköy'de telefonculardan.
Şimdi eBay'e falan girmeyin. Senin bu programda daha önce verdiğin bazı eBay sözleri var. Hatırla bakalım Sony'nin, Sony tarafından.
Tamam, o makineye bakayım.
Kendine alacaktın, bana da alacaktın vesaire. Aa. Şimdi unutacaksan eBay'e girmeyelim, söz vermeyelim. Hem benim de izleyicilerimizi kandırmış olma burada. Öyle bir niyetimiz olsun açıkçası en azından. Mesela Motorola konusu güzel olabilir.
Olabilir, evet.
Motorola konusu gerçekten güzel olabilir.
Bende bir de Motorola'nın C336 diye bir modeli vardı. Böyle gümüş renkte. Şey vardı, Java'dan türetilmiş bir işletim sistemi vardı. Edge üzerinden hiç unutmam. Ablam o zamanlar şeydi, Belçika'da master yapıyordu. Ona şey yapıyordum, WAP'tan girip, WAP'tan girip şey yapıyordum, mail atıyordum. Akşam yataktayken falan. Çok
benim 71 anı galiba dünyanın ilk WAP telefonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı bir WAP browser'dan giriyorduk. Hatta ilginç olan bir nokta var. Bizim şirketimizin kurucusu Gün, teknolojiye hasta bir insandır. Hakikaten pek çok teknolojiyi uyarlama konusunda çabaları var. Ben WAP'tan bizim sitenin WAP versiyonuna giriyordum.
Evet.
Vardı yani. Bizim donanım haberim WAP versiyonu vardı.
Türkiye'deki ilk WAP sitelerinden biridir.
Herhalde ilklerden bir tanesidir. Sonrasında benim yine yakın geçmişte bir Sony Ericsson P910 maceram oldu.
Aa, o da güzel telefon.
Ya P900 aslında daha böyle ütopik bir tasarıma sahipti ama 910'da yine tek unibody, yani yekpare bir kasa içerisinde. İşte hem dokunmatik ekran, hem fiziksel tuşlar vesaire yandan. Yani sürgü butonu vesaire, kaydırma
butonu. O zaman birkaç güzel model bulabildiklerimizi getirelim bir hafta. Birkaç modeli
internette görsel... Telefonların bazıları bende duruyor galiba ama çoğu çalışmıyor herhalde.
Yani.
Ben 70 Pro'nu kılıfından çıkarmazdım. Sonra yeni telefona geçince anneme verdim. İlk şey işte bir bayan çantasına olur, üzerine aseton dökülmüş. İşte kasa biraz eğilmiş vesaire. Onları aslında saklayıp güzel nostalji... Ama tabii o vakitlerde de onu öngöremiyorsun. Yani ileride böyle bir şey olur da bunun nostaljisini yaşarız diyemiyorsunuz diyerek... Bu nostalji kısmını aslında ufaktan kapatalım çünkü konuş bitmez. Evet, ama eğer arzu ederseniz siz de geçmişte sizin için önem arz eden, almak için çok çaba sarf ettiğiniz ya da almak isteyip de alamadığınız telefonları yazın bu videonun altına. Hepsini konuşalım burada.
Şöyle bir şey yaparız belki. Bir pazar akşamı, zaten Mobitel'de pazar yayınlıyoruz. Şey yapalım, canlı yayın yapalım. Skype'tan bağlanalım.
Bir anda yayın olabilir aslında, aynen. Ama o telefonları bulmak lazım önce.
Ya işte bulabildiğimizi bulalım. Zaten şu an hani hemen önümüzdeki hafta yapalım da demiyoruz. Yani bir tarih belirleyelim kafamızda o zaman. Hı hı. Belki izleyicilerimiz de biz birkaç model varsa ellerine biz de şey için gönderebilirler.
O da olabilir. Onu iyice planlamak gerekiyor. Aynen, bir kafamızda şey... şekillendirelim biz. Siz de kendi telefonlarınızla ilgili düşüncelerinizi yazın bu videonun altına. Ona göre ortak bir telefon havuzu oluşturalım. Daha sonrası bulabildiklerimizi toplayalım. Ve hani ona özel bir video konuşalım. Program yapalım, konuşalım üzerine. Yani hakikaten teknolojik anlamda bu cihazlar nereden nereye geldi bunları anlatalım. Mesela benim satın aldığım cihazlardan bir tanesi HD 2 olmuştu. 1 GHz Snapdragon işlemci olayının benim hani bende albeni yarattığı bir telefon. Hala da bende bir örneği var. Ufak bazı sorunları var ama yine de çalışan bir cihaz gibi gibi gibi. Lütfen siz de sahip olduğunuz, olmak istediğiniz, olmak isteyip de alamadığınız telefonları yazın. İlerledik olarak bunlarla ilgili bir keyifli video hep beraber hazırlamış olalım diyerek sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz Android 4.4 KitKat ile ilgili. Artık öyle zannediyorum ki orada bir zaman sınırı var. O kalktıktan sonra herkes eş zamanlı olarak bu güncellemeleri vermeye başladı. İşte Motorola Moto G 4.4 aldım. Videosunu çektik, yayınladık zaten. Bugünlerde Türkiye'de Sony Xperia Z1 4.4 güncellemesini aldı. Videosunu çektik, paylaştık. Note 3 aldı, almaya da devam ediyor. Videosunu çektik, paylaştık. Diğer taraftan Xperia Z1 Compact aldı. Onunla ilgili zaten telefon incelemesini yayınlayacağımız için özel bir 4.4 videosu yapmadık. LG tarafında G2 kullanıcıları 4.4'ü bekliyor ama bizim LG Türkiye'den edindiğimiz bilgilere göre Nisan ayı içerisinde, Nisan ayının ikinci haftası gibi muhtemelen bu güncelleme dağıtılmaya başlanacak gibi görünüyor. Peki 4.4 güncellemesi bu telefonlara neler kazandırıyor dersiniz eğer? Üretici bazında bakıldığı zaman bazı telefon üreticilerin ufak tefek güncellemeler yaptığını görüyoruz. Hem tasarım anlamında, işletim sisteminin tasarım anlamında bazı güncellemeler var. Hem de bazı ufak uygulama güncellemeleri gibi ekstra unsurlar var ama genelinde 3-4 farklı özelliğin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bunlar nedir dersiniz eğer? İşte yazıcı bağlantısı. Eğer ağınızda bir yazıcı varsa cep telefonundan doküman basabiliyorsunuz gibi. Örneğin müzik uygulamasının kilit ekranındayken çaldığınız müzikle ilgili eğer telefonunuzda bir görsel varsa bunu kilit ekranı tam ekran olarak taşıyabiliyorsunuz. Deezer gibi üçüncü parti müzik uygulamaları üzerinden bunu yapabiliyorsunuz. Diğer taraftan bakıldığı zaman yine immersive modu adı verilen tam ekran modu var. Destek veren oyun uygulamalarda tüm ikonlardan bağımsız bir şekilde tam ekranı oyun için kullanabiliyorsunuz gibi güncellemeler var. Model bazında konuşmak gerekirse örneğin Note 3'te artık kilit ekranının yavaş geçme olayı çözülmüş. Android 4.3'te kilit ekranına parmağınızı kaydırdığınızda ufak gecikmeyle geliyordu ana ekran ama artık onu çözmüşler. Xperia Z1'e bakıldığı zaman yine performans iyileştirmeleri var. Telefonun biraz daha stabil ve hızlı çalıştığını görüyorsunuz. Stabil anlamında bazı sorunlar yaşadıklarını söyleyenler var ama benim oradaki tavsiyem yazılım güncellemesinden önce bir format atmak telefona.
Aynen, her zaman. Özellikle böyle işletim sisteminin temelinde de değişiklikler yapan güncellemelerde şey yapmak lazım. Telefonu boşalt, yani formatlayıp öyle kurmak lazım. Veya kurduktan sonra format atıp uygulamaları tekrar kurmak lazım. Tamam, biliyoruz bazı kullanıcılarımız, izleyiciler çok fazla uygulama kullanıyorlar. Hani yüzün üzerinde uygulama kuran insanları tanıyoruz ama yani biraz zahmetli de olsa, külfetli de olsa yapsınlar. Genel stabilite anlamında telefonun çalışma performansı olsun, uygulamaların kararlılığı olsun. Her zaman temiz bir sistem üzerine kurulum yapmak daha doğru tercih olacak.
Ben Xperia Z1 ile ilgili olarak 4.4 güncellemesinden sonra kullanımlarımda öyle rahatsız eden bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Her akıllı telefonda rastlanabilecek bazı ufak tefek şişme gibi durumlar ortaya çıkabiliyor ama genelde sorunsuz bir güncelleme gibi görünüyor. Ama tabii forumlarımızda çok fazla sıkıntı yaşadığını söyleyenler de var. Dolayısıyla ortak sorunlar zaten Sony tarafından herhalde tespit edilmiştir ve yakında başka güncellemelerle çözülecektir diye düşünüyorum. Ama onun dışında bakıldığı zaman Moto G de zaten hızlanmıştı. Hani Android 4.4'ün özüne bakıldığı zaman da 512 MB bellekli cihazlar için bile optimizasyonlar içerdiği için zaten üst seviye cihazlarda
sıkıntı olmuyor.
Onun dışında zaten 3 aşağı 5 yukarı cihazlardaki yenilikler bu şekilde. Galaxy S4'de de Android 4.4 geldi bu arada. Eğer arzu ederseniz onunla ilgili bir video çalışması yaparız. G2 için çıktığı zaman da öyle zannediyorum ki G2 için de bir Android 4.4 güncellemesinin getirdiği yenilikleri değerlendiriyor oluruz. Mobilitenin son haberi de Apple cephesinden olsun. Android'den bahsedik, bir de Windows Phone'dan da bahsedik. Şimdi bir de istersen Apple'dan bahsedelim. Apple gerçekten de vay canına dedirtecek, alkış yollamamıza sebep olacak bir bilgi açıkladı. Şu ana kadar 500 milyondan fazla iPhone sattığını duyurdu. İlk iPhone ne zaman çıktı? 2007. Bugün 2014'teyiz. Hatta ilk iPhone'un piyasaya çıkışında gerisindeyiz. Tam 7 yılda denemez buna. 6 yıl, 9 ay gibi bir süreden bahsediyoruz aşağı yukarı. 500 milyon telefon.
Çok iyi.
Ve özünde tek telefon. Evet, alta bakıldığı zaman iPhone 4 bugün hala satılıyor, 4S satılıyor, 5 satılmıyor gibi bir şey oldu. 5'i artık bulamayabiliyorlar kullanıcılar. 5S var, 5S var ama bir marka.
Bir model, bir isim.
Bir isim ve 7 yılda 500 milyon inanılmaz büyük başarı.
Ya zaten akıllı telefon olayına bambaşka bir dinamik getirdi adamlar. Hakkını vermek lazım. Hani o 2008'le beraber, ilk iPhone'la beraber.
App Store açıldıktan sonra özellikle 2008'de.
Çünkü uygulama, ya evet,
ilk geldiğinde yoktu App Store.
Tabii ilk geldiğinde yoktu ama en azından gene akıllı telefon anlamında akıllıydı yani. çift
daha çok doğrultu mu cihaz? Çok akıllı değil hani. Aslında pek çok özelliği de yok da bakıldığında. Hani telekonferans yapmayı yapıp kendi yeniliği gibi duyurmuş hatırlarsan ilk iPhone lansmanında.
Onu hala bile yapıyorlar.
Ama müzik yetenekleri çok iyiydi. Ekran büyüktü. Tam dokunmatik
şey vardı.
Çoklu dokunmatik vesaire
vardı falan. İnanılmaz. Böyle bir şeyler büyütüyordun falan. Yani.
Daha önce hayal ettiğimiz şeyler değildi. Yani. Gördüğümüz şeyler değildi en azından.
Pratikte. Aklına bile gelmezdi. Bir gün deseler ki şöyle şöyle şey yapsan.
Yani Cem Yılmaz'ın artık Fundamentals oyununa bile konu olmuş bir şeyden bahsediyoruz yani.
Aynen öyle. Bakıldığında gerçekten sektörde bazı dönüm noktaları oluşturdular. Telefonları her zaman iyiydi. Stabilite anlamında da.
Son hoş, iOS 7 biraz orada sıkıntılar yaşadı ama şimdi 7 ile beraber onu da bayağı toparladılar.
Onu şey gerekiyor. Yapmamak lazım. Genel olarak platforma mal etmemek lazım çünkü.
Orada dönem radikal değişiklikler var tabii. 64 bit işlemci kullanımında başlaması vesaire yazılım değişiklikleri.
İşlerin çok ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak ama kullananlar memnundu. Her geçen günde daha fazla insan kullanıyor.
Son dönemde biraz pil konusuna sıkıntı ortaya çıkmaya başladı ama telefon zaten boyutu yetersiz olduğu yani, yer orası.
O 4 inç artık yetmiyor yani. Bugünümüzde insanlar daha büyük telefonlar görmeye alıştı. Ben eminim ki eğer 4-7-5 inç civarında bir iPhone çıkarsa pil anlamında da yani kapasitesi anlamında da açıkçası en azından mevcut dönemdeki telefonlarla başa baş bir performans gösterecek.
Şunu söylemek gerekiyor hani 500 milyon telefon. Hakikaten yani muazzam bir şey. İyi para kazanmışlar.
Her 14 kişiden birine iPhone satmışlar gibi bir şey.
Diğer taraftan tabii 500 milyon telefonun kazandığı paradan ziyade 500 milyon iPhone cihazına yüklenen paralı oyun uygulamaları da dikkate aldığımızdan zaten
müziği falan
çılgın paralar dönüyor ortadan, onu söylemek gerekiyor. Ama hakikaten Apple'da güzel cihazlar yapıyor. Donanım tarafında hiçbir zaman bu kötü olmuş demiyorsunuz yani. Hep malzeme kalitesi özellik anlamında yenilikli şeyler sunuyorlar. İşte bugün akıllı telefon dünyasında 64 bit işlemciye sahip tek cihaz iPhone 5'i. Evet.
Gerçekten öyle ve geçişte kendi ekosistemleri olduğu için o kadar güzel ayarladılar ki bir update çıktı, iOS 7'ye geçti. Uyumlu telefon hop zaten hep bir sürü uygulamaları 64 bit olmuş, bizim haberimiz bile yok. Yani arka tarafta adamlar her şeyleri elde etmişler. Yani geliştiricileri önceden şey yapıyorlar.
Sonra Apple TV, iPad, iPhone bunların entegrasyonu. Bakıldığında hani gerçekten hani kendi ekosistemlerini kurdular ve 500 milyon zaten bizim bir şey söylememize gerek yok. Satış rakamları zaten her şeyi ortaya koyuyor. Şimdi şöyle bir haber var. Bu sene muhtemelen iPhone 6 artık ya da ismi ne olursa 4.7 inç olabilir. Bazı analistlerin görüşleri var. 4.7 inç olarak gelirse satış rekoru kırar deniyor. Şimdi öyle bir durum olursa olabilir. Neden dersen şu anda pek çok kişi aslında iPhone 5S'ye geçmedi. Hı hı. Biz büyük ekranlısını bekliyoruz diyorlar. Benim etrafındaki iPhone kullanıcılarına sorduğumuz zaman. Şimdi 4.7 gerçekten şey tek el kullanımını aslında dikkate alırsak eğer kadın erkek fark etmeksizin aslında pek çok kişinin rahat kullanacağı ya da rahat kullanıma yakın kullanım deneyimi elde edebileceği bir ekran büyüklüğü. 5 ve sonrasında işin rengi değişiyor. Her ne kadar LG 5.2 inçi tek eldeki sınır olarak söylese bile 4.7'yi herkes rahat kullanır.
Evet, 4.7'yi gerçekten bayanlara da hitap eden boyut ve 4.7'de iPhone çünkü sadece ekranı da büyümeyecek. Pil kapasitesi artacak, çözünürlüğü de yükselecekler. O
belki 4 çekirdekli işlemciye geçecekler.
Ha, yani ellerinde çok fazla opsiyon var. Bunun dışında bilmiyorum açıkçası.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Şu anki donanımı değiştirmeden sadece pili büyütseler o ekranda.
Bir de biraz belki ekran çözünürlüğü yükselttiler.
Çözünürlüğü zaten biraz yükselttiler. Kaldı ki 2015'inde 5.5 inçlik bir iPhone'dan bahsediliyor ki iPhone 6 diyelim biz yeni çıkacak olanı. 2015'te çıkacak olan da iPhone 7 diyelim. İkisinin de ekran çözünürlüğü aynı olacakmış. Bu iPhone 5.5'un yani 5.5 ekrana sahip iPhone'un yeni iPhone'un PPI değerinin biraz düşük olacağı anlamına geliyor. Ama yine de bakıldığı zaman sonucunda Apple'ın aklındaki şey şu. Ortak bir ekran çözünürlüğü olsun, uygulamalar sıkıntı çıkarmasın, uygulama geliştiricileri rahat adapte olsunlar istiyorlar. Ki ben 4.7 inçin gerçekten de çok ciddi satış rakamlarına ulaşabileceğini düşünüyorum.
Katılıyorum kesinlikle. 4.7 inç bizim bazen aramızdaki sohbetlerde bile yani büyük bir iPhone çıksa nasıl olurdu acaba, kullanır mıydık, eder miydik sorusuna büyük ihtimalle cevap verecek bir telefon olacak.
Tabii işletim sistemi tarafında da artık yavaş yavaş daha fazla kişiselleştirme özelliğinin eklenmesi o noktada Android kullanıcılarını bile yani hani Android'e kişiselleştirme özelliklerinden dolayı sıcak olan kullanıcıların bile ilgisini çekmesine vesile olacaktır diye düşünüyorum ama bunların hepsi tabii ki hani öngörüsel değerler şu anda. Apple tarafından yapılmış bir açıklama yok ama çok çok büyük bir ihtimalle artık bu sene ekran boyutu büyür gibi görünüyor. Büyürsün.
Artık da zamanında geldi zaten.
Evet, 500 milyon satan Apple'ın bu başarısıyla birlikte, başarı hikayesiyle birlikte mobilitenin bu haftaki bölümünde sonuna geliyoruz. Nostalji tarafını tekrar hatırlatmak isterim. Eğer böylesine bir mobilite programı istiyorsanız siz de hem isteyip istemediğinizde videonun altına belirtin hem de istiyorsanız eğer içerik çerçevesinde kullandığınız telefonları daha önce geçmişte kullanmak istediğiniz ya da kullanamadığınız ya da hiç kullanmasanız bile, hiç duymasanız bile artık bugün itibariyle o programa yakışacağını düşündüğünüz telefonların bilgilerini paylaşırsanız ki benim aklıma mesela şu an Engage geldi, Nokia Engage.
Aa, evet.
O da çok özel telefonlardan şöyle bir tanesiydi. Nokia'da inanılmaz çılgın tasarımlar var o dönem çerçevesinde ama sonrasında bir şeyler oldu.
Ben şeyi kullandım, o arada söylemeyi unuttum. Şimdi model numara 55 o muydu? Ekranın iki tarafında tuşlar olan QWERTY klavyeli model.
Öyle bir şey, galiba öyle bir şey olmasa.
Müzik telefonu olarak da lanse ediliyordu.
76 sıfırdı galiba, yok.
Yok, 5000'lerde.
O kodlardan biz çıkamayız şu anda. Yani
5000'lerde 55 olmuyor.
Bir tane şey yaptınız, ruj kutusuna benzer bir telefon vardı. Ufak.
Yok, benimki büyüktü canım.
Hayır, onu demiyorum sen. Ruj kutusuna benzer ufak bir telefonları vardı, hatırlıyor musun?
Onları artık o bölüme saklayalım.
Artık evet, o bölüme saklayalım diyerek programda sonuna gelelim. Ben Erdi Özdağ.
Ben Ender Yıldız.
Bir sonraki programımıza görüşlerine dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi
bakın. Hoşçakalın.